Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Thank you. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Fars Körfezi sadece bir isim değil. Güney İran'ın mavi sularında akan binlerce yıllık İran medeniyeti, kültürü ve kimliğinin öyküsüdür. Tarihi yazıtları incelemekten, uluslararası belgeleri incelemeye kadar herkes, hiçbir çabanın değiştiremeyeceği bir gerçeğe tanıklık ediyor. Bu körfez her zaman Fars kalmıştır ve Fars olarak da kalacaktır. Sonsuza dek Fars Körfezi podcast'i, bu ebedi suyun adıyla ölümsüzleştirilen tarih, coğrafya, kültür ve kimliğin belgesel ve araştırma anlatısıdır. Tarih ve kadim medeniyet severlere selamlar olsun. Sonsuza dek Fars Körfezi podcastine hoş geldiniz. Her bölümde bu ebedi İran su yolunun tarih ve kültürünün kalbine bir yolculuk yaparak onun ihtişam ve görkeminin perdesini sizin için aralayacağız. O halde gelin bu unutulmaz yolculuğa hep birlikte başlayalım. Bu podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, görüş bölümünde yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Tarihin derinliklerine bu heyecan verici yolculukta bize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Hep birlikte dinleyelim. Podcast'imizin bu bölümünde yine uzun ve keyifli bir yolculuk bizi bekliyor. Makedonyalı İskender'in seferlerindeki yoğun savaş ve tamahkarlığından, Partlar dönemindeki barış ve büyüme çağına uzanan bir yolculuk. Bu bağlamda Fars Körfezi sadece İran'ın ekonomik gelişmelerinin değil, aynı zamanda kadim dünyanın kültürel ve siyasal etkileşimlerinin de merkezinde yer almaktadır. Hikayemiz genç bir fatih olan Makedonyalı İskender'in Asya'nın geniş topraklarını fethettikten sonra denize yönelmesiyle başlar. Gücüne yeni bir otoyol olabilecek bilinmeyen bir denize. Ganimetleri ve bitkin kuvvetlerini batıya döndürmek için güvenli ve etkili bir yol yaratmayı düşünen komutan, tarihi bir emir yayımladı. Sadık bir general ve yetenekli bir denizci olan Nearkus, Hindistan'daki İndus Nehri'nin ağzından yelken açması ve Fenike, Mısır ve Kıbrıs'tan gelen denizcilerin eşliğinde Umman Denizi ve Fars Körfezi kıyıları boyunca yelken açması emredildi. Nearkus da Fars Körfezi ve Umman Denizi hakkında bir Yunan tarafından kaleme alınan ilk yazılı ve gerçek belgeler olarak bilinen ayrıntılı ve değerli notlar almıştır. Bu notlar sadece bölgenin coğrafyasına ilişkin bir açıklama sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dönemin denizcilik koşulları ve kıyı halklarının yaşamları hakkında da bilgi içeriyor. Bu belgelerin önemi o kadar büyüktü ki, yıllar sonra Sulukiler döneminde daha sonraki keşiflere öncülük ettiler. Milattan önce 176-174 yılları arasında ünlü Seleukos İmparatoru 4. Antoniochus Epiphanes emriyle bu bölgelere bir keşif heyeti gönderildi. Heyet, Nearkus'un notlarından yararlanarak Fars Körfezi kıyıları boyunca kapsamlı bir seyahat gerçekleştirerek seyahatnamesinde Dicle Nehri'ne kadar bütün adaların, demirleme yerlerinin ve kıyı köylerinin adlarını dikkatle kaydetti. Bu seyahatname Fars Körfezi'nin doğu ile batı arasında paylaşılan bir kültürel ekonomik alan olarak İlk kapsamlı resmini çiziyor ve Fars Körfezi kıyıları ile Hindistan arasındaki bağlantının yalnızca mal hareketiyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Bilakis kültür, dil, din ve düşünce kavramları da sürekli bir değişim içindeydi. Ancak Makedonyalı İskender'in seferleri ve fetihleri ve ardından Seleukos Devleti'nin kurulmasıyla Fars Körfezi bölgesinde İranlı olmayanların hakimiyeti uzun sürmedi. Yavaş yavaş milattan önce 140'lardan başlayarak İran'ın doğu ovalarında yeni bir güç ortaya çıktı. Partlar, çevik biniciler, savaşta yetenekli ve ticarette bilgili Aryalı bir halktı ve bölgesel güç tablosunu yavaş ama kesin bir şekilde değiştirdiler. Hazar Denizi'nin güneydoğusundaki bölgede konuşlananlar ise deniz yollarına odaklanmak yerine kara ticaret ağlarına güveniyorlardı. Ahamenişler dönemindeki kraliyet yolundan başlayarak Çin, Orta Asya ve Roma İmparatorluğu sınırlarına kadar uzanan ağlar. Partlar eşsiz bir cesaretle İran yaylasının ve özellikle Fars Körfezi bölgesinin tarihinde yeni bir dönem başlattılar. Sulukilerin zayıflığının ilk belirtileri ortaya çıkınca, Eşk ve Tirdat adında iki kardeş isyan bayrağını çekti ve Ahamenişlerden sonra İran'ın yeniden bağımsızlığının şarkısını söylediler. Zaferin ardından Eşk kendini kral ilan etti ve bundan sonra adı güç, direniş ve vatanseverlikle özdeşleşen bir hanedan kurdu. Partlar. Zamanla Partlar nüfuz alanlarının sınırlarını genişlettiler. Doğuda Hindu Kuş dağlarından başlayıp Roma İmparatorluğu sınırlarına bitişik Harran bölgesine kadar uzanan sınırlar. Bu imparatorluğun kuzeydeki sınırları da Aral Gölü kıyısındaki Harazm'dan başlayıp Umman Denizi ve Fars Körfezi sınırlarına kadar uzanıyordu. Böylece İranlılar Fars Körfezi bölgesinin kontrolünü bir kez daha ele geçirdiler. Bu dönemde İlam Krallığı tümüyle ortadan kalkarken Partlar Susa'nın zengin tapınaklarını, Huzestan topraklarını ve Fars Körfezi çevresini ele geçirerek ekonomik ve dini açıdan da güç kazandılar. Bu zaferler Part hükümetine önemli mali kaynaklar sağladı. İmparatorluğun güney bölgelerinde ticaretin, nakliyenin gelişmesine ve egemenliğin pekişmesine zemin hazırlayan kaynaklar. Bu dönemde Part kralları artık karayolları ve ipek yolu ile sınırlı kalmamışlardı. Roma İmparatorluğu ile ekonomik ve diplomatik alanda rekabet etmek istiyorlarsa, Fars Körfezi'ni ekonomik bir kaleye dönüştürmeleri gerektiğini çok iyi anlamışlardı ve öyle de yaptılar. Partlar döneminde ticaret gemileri Fars Körfezi'ndeki Fırat ve Karun nehirlerinin ağızlarından yelken açarak Umman, Aden sularına, Doğu Afrika kıyılarına ve hatta Kızıldeniz'e kadar uzanıyordu. Bu gemiler dünyanın kokularını taşıyan mallar taşıyordu. Çin ipekleri, Hint baharatları, Afrika fil dişi ve Fars Körfezi'nin ışıltılı incileri ve böylece Partların çabaları sayesinde Fars Körfezi bir kez daha zenginliğin, şan ve milletlerin birliğinin geçidi haline geldi. Ebedi ve eski ismine yakışır şekilde bu Fars Denizi'ydi. İran'ın Fars Körfezi suları üzerinde yeniden denetim kurması kolay olmadı. Selukusların İran'ın bazı bölgelerindeki hakimiyetinin çalkantılı son yıllarında Fars Denizi kıyı bölgelerinin görünümü değişmişti. Bu kıyı bölgeleri artık yerel yönetimlerin ve yarı bağımsız satrapların eline geçti. Satraplar eski İran gelenekleri çerçevesinde yaşamlarına rağmen yerel alanlarda göreceli bağımsızlıklarını korumuşlardı. O dönemde Seleukus İmparatorluğu'nun yarı yıkılmış kalıntıları üzerine kendi yönetimlerinin temellerini atan Partlar, başlangıçta Fars Körfezi'ndeki önemli limanlar ve adalar üzerinde kapsamlı ve kalıcı bir denetim sağlayamadılar. İran'ın güney kesimlerinde kök salan kabile krallığı yapısı, bu stratejik kıyıları küçük ve zaman zaman düşman birliklerden oluşan bir gruba dönüştürmüştü. Birbirleriyle hiçbir bağlantısı olmayan, dağınık ve özel bir biçimde yaşayan birimler ve henüz çabalama aşamasında olan Part merkezi hükümeti, bu hayati bölge üzerinde birleşik bir güç uygulayacak yeterli araçlardan yoksundu. Partların Pers Denizi'ne egemen olmalarının önünde birbiri ardına engeller çıkıyordu. Bir yandan donanmanın Ahameniş donanmasının ihtişamıyla karşılaştırıldığında son derece zayıf olması, diğer yandan da Kuzeydoğu İran'daki ilk Part başkentlerinden ülkenin güney kıyılarına kadar olan uzun mesafe, bu bölgelerin günlük ve etkili bir şekilde yönetilmesi işini zorlaştırıyordu. Hazar Denizi ile Fars Denizi'nin açık suları arasında doğrudan iletişim yollarının bulunmaması da bu eksikliği daha da arttırıyordu. Bu dönemin tam ortasında Büyük Fırat Nehri'nin ağzında ve çevresinde gelişmiş donanımları ve etkileyici ticari güçleriyle Fars Körfezi'ndeki liman ve su yolları üzerinde egemenlik kurmuş olan Harsan veya Mesna gibi küçük ama güçlü devletler ortaya çıktı. Ticaret ve denizcilikte oldukça yetenekli olan bu yerel güçler, Part nüfuzunun önünde zorlu bir engel teşkil ediyorlardı. Partlar ayrıca başka ciddi zorluklarla da karşı karşıyaydılar. Suriye ve Akdeniz ile Karadeniz'i kapsayan Küçük Asya üzerindeki geçici hakimiyetleri, yeni kurulan Part İmparatorluğu'nun hayati güçlerini ve kaynaklarını batıya doğru kaydırdı ve Fars Körfezi kıyılarında gücü pekiştirmek için gereken yoğunlaşmayı azalttı. Ama bütün bunlara rağmen İran'ın ekonomik hayatın atar damarı ve ulusal hükümetin sembolü olarak Fars Körfezi'ne egemen olma ve onu koruma yönündeki uzun süreli geleneği partlar arasında oluşup yerleşmeden önce uzun sürmedi. Evet, partlar bu su geçidinin ebedi Pers Denizi'nin yalnızca zenginlik kervanlarının geçiş yolu olmadığını doğru bir şekilde anlamışlardı. Partlar siyasi, ekonomik ve askeri temellerini giderek güçlendirerek Pers Denizi üzerindeki tartışmasız hakimiyetin genç imparatorluklarının varlığını ve refahını garanti altına alacağını anladılar. Tıpkı Ahameniş ataları gibi İran'ın adını sulara, topraklara ve uzak ufuklara kazıyacak olan bir imparatorluk. Part gücünün temellerinin İran platosunda sağlamlaştırmasıyla Part topraklarının genişliği benzeri görülmemiş bir ihtişama ulaştı. Bu geniş coğrafyada Fars Körfezi ve Umman Denizi'nin stratejik kıyıları İran egemenliğinin kalbinin attığı yer haline geldi. İran'ın kadim dünyanın ekonomik, askeri ve kültürel denklemlerindeki ayak izinin her zamankinden daha belirgin hale geldiği bir su yolu. Aynı tarihlerde resmi Çin belgelerine göre M.Ö. 120 civarında Han Hanedanı İmparatoru Wu'nun ajanı olan Chang Qin adlı bir elçi, Hunlara karşı Kuşan halkının desteğini almak için çıktığı yolculukta Batı Asya toprakları ve Part İmparatorluğu hakkında ayrıntılı bilgiler topladı. Dönüşünde Partları Roma ile aynı seviyede büyük bir güç olarak tanımlayan bir rapor yazdı. Eli denizde, gözü doğuda olan bir güç. Yıllar sonra, miladi 97 yılında Kan Ying adında başka bir elçi, önceki bilgileri destekledi. Fars Körfezi'nden Hindistan'a, Hindistan'dan Çin'e kadar uzanan deniz yollarının hareketli olduğunu ve Part gemileriyle dolu olduğunu açıkça yazmıştır. Fars Körfezi bu doğu kaynaklarının gözünde sadece bir su yolu değil, aynı zamanda medeniyetler arasında canlı bir bağdı ve Partlar derin bir bilgelikle bu bağı imparatorluklarının omurgasına yerleştirdiler. Partlar döneminde Fars Körfezi'nin konumu hakkında en parlak ve eşsiz kaynaklardan biri Eritrean Denizi'nde Seyahatler ve Araştırmalar adlı kitaptır. Miladi 1. yüzyılın ikinci yarısında ismi bilinmeyen bir Yunan tacir ve gezgin tarafından yazılan bu eser, dönemin ticaret ağlarını ayrıntılı ve doğru bir şekilde anlatıyor. Kitapta Çin, Seylan ve Hindistan kıyılarından gelen devasa gemilerin Fars Körfezi'nin rotasından geçen rotalarda seyrettiği belirtiliyor. Bu alan bir nevi küresel mal terminali haline gelmişti. Malların boşaltıldığı, işlendiği ve batıya veya doğuya yeniden taşındığı yer. Partlar ticaretin gelişmesinin ancak güvenliğe ve düzene bağlı olduğunu doğru bir şekilde anlamışlardı. Geniş ticari olanaklar yaratarak İran limanlarını doğu ve batıdan gelen tacirler için güvenli ve itibarlı bir varış noktası haline getirdiler. Fars Körfezi'nin tamamında gümrükler faaliyete geçirildi. Gelen ve giden malları dikkatle inceleyen ve her bir eşyanın değerinin %10'u tutarında gümrük vergisi tahsil eden merkezler. Bu gümrük sistemi Part hükümeti için önemli bir gelir kaynağı olmasının yanı sıra akıllı ve sürdürülebilir bir ekonominin oluşmasına da zemin hazırlamıştır. Ayrıca toprak sahiplerinden ve pazarlardan toplanan vergiler, Part krallarının hayati önem taşıyan ticaret altyapısını geliştirmelerine olanak sağladı. Bunlar arasında antik dünyanın doğusu ile batısını birbirine bağlayan, iletişimi ağları gibi olan güvenli yollar, kervansaraylar ve iyi donanımlı limanların inşası da yer alıyor. Ancak Partların rolü yalnızca altyapı geliştirmeyle sınırlı değildi. Rakip güçlere, özellikle de Roma İmparatorluğu'na karşı akıllıca bir kontrol ve dışlama politikası benimsediler. Önemli bir ekonomik güç olan Partlar, Romalıların Hindistan ve Çin ile doğrudan iletişim kurmasına izin vermiyorlardı. Aracılık rollerini sürdürerek İran üzerinden dünya ticaretinin rotasını kontrol altına aldılar ve bu yaklaşımda hem doğudan hem de batıdan aynı anda yararlandılar. 19. yüzyılın ünlü tarihçisi Rawlinson bu akıllıca strateji hakkında şunları yazıyor. Partlar döneminde İran ticareti dikkate değer bir ilerleme ve gelişme kaydetti. Öyle ki kara ve deniz yollarında rakip güçlerle özellikle Romalılarla ciddi ve yaygın bir rekabete girdiler. Bu rekabet sadece pazarlar ve depolarla sınırlı kalmadı. Aksine Fars Körfezi, imparatorluklar arasında stratejik rekabet alanı haline geldi. Gemiler sadece mal değil, aynı zamanda güç ve egemenlik mesajları da taşıyordu. Miladi 1. asrın ortalarına gelindiğinde, Partların Fars Körfezi'nin güney kıyıları üzerindeki hakimiyeti artık sadece bir spekülasyon değildi. Bilakis sağlam tarihi kanıtlar bunu yadsınamaz bir gerçek olarak kaydetmiştir. Yunan coğrafyacı Perilopus, Zufar bölgesinin doğusunda, Arap Yarımadası'nın güneyinde bir yerde, Pers topraklarının bir parçası olarak tanımlandığı engebeli, dağlık bir arazinin bulunduğunu yazar. Ayrıca İran yönetimi altında olan bir ticaret şehri olan Umman Limanı'ndan da söz eder. Coğrafyacının bu görüşü yıllar sonra iki önemli bilim insanı Goldschmidt ve Schaff'ın görüşleriyle desteklendi. Bu dönemde Güneydoğu Arabistan'ın bugünkü Umman'dan Bahreyn'e kadar olan kısmının Part devletinin kontrolü altında olduğuna inanılmaktadır. Bu genişlemenin dönüm noktası miladi 142 yılında Partların önemli krallarından Mehrdad'ın bıraktığı bir sikkedir. Bu madeni paranın üzerinde derin bir anlam taşıyan bir unvan yer alıyor. Umman Kralı. Günümüze ulaşan mimari örnekler ve arkeolojik bulgularda bu gücü doğruluyor. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bazı bölgelerinde miladi 2. ve 3. asırlara ait kare planlı ve dairesel kuleli kaleler bulunmuştur. Araştırmacılar böyle bir tasarımın milattan önce Mezopotamya'da görülmediğini ancak bu dönemde özellikle Part etkisinin olduğu bölgelerde çok yaygın olduğunu vurguluyor. Bu kaleler taş ve harçtan ibaret olmayıp Partların deniz ticari yollarına sağladığı gücü, etkiyi ve güvenliği simgelemektedir. Bütün bu deliller Partların Fars Körfezi kıyılarında hem kuzeyde hem de güneyde yaygın nüfuzun açık delilleridir. Bu tarihi anlatını beğendiğinizi kazandıysa lütfen kanalımıza abone olun ve sonsuza dek Fars Körfezi podcastini arkadaşlarınıza önerin. Tarihin bilinmesi ve yeniden okunması yolunda siz değerli takipçilerimizle birlikte olduğumuzda bizim sesimiz daha güçlü olacaktır. Sizlerden ayrılmadan önce podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatıyoruz. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sonsuz sevginin sembolü İmam Rıza Aleyhisselam.
Değerli dinleyiciler, Hicri Kameri 11 Zilkade Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek veladet günüdür.
İran'da adeta bir güneş gibi parlayan İmam Rıza Aleyhisselam hakkında Resulullah Efendimiz şöyle buyurur. Kıyamet gününde güler yüz ve açık alınlı Allah'ı ziyaret etmek isteyen Ali bin Musa Rıza'nın dostluğunu kazanmış olmalı. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu kutlu viladet nedeniyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemini kutluyoruz.
Bugün Ehl-i Beyt aşıklarının büyük bir coşkuyla kutladığı günlerden biridir. Hicri kameri 11 Zilkade 148 yılında Resulullah Efendimizin soyundan ve velayet evinden bir başka güneş doğdu ve kendisine Rıza adı verildi. Ehl-i Beyt'in 7. imamı Hazreti Musa Kazım Aleyhisselam ve dindar ve ahlaklı eşi Nergis Hatun'un evladı olan İmam Rıza Aleyhisselam'ın nur dolu kutsal doğum gününü kutlarken hep beraber şöyle diyoruz. Ey Allah'ım, Ali bin Musa Rıza Aleyhisselam'a selam gönder. Pak, takvalı ve seçkin olan o imama ve yeryüzünde ve yer altında olan herkese senin hüccetin olana, o doğru söyleyen şahide, kamil olan bir selam ve bereketli ve sürekli olan tıpkı dostlarına gönderdiğin selam ve en iyi selamların gibi.
İmam Rıza Aleyhisselam, Tayyip'e hayatı boyunca amel ve konuşmalarında sevgi ve rafeti en güzel biçimde sergiledi. Şehadeti ardından da nurlu ve mutahhar türbesi, acılı yürekler ve Ehl-i Beyt aşıklarına her daim güvenli bir sığınak oldu. O Hazretin kerem ve rafeti ise insanların her din ve ırktan türbesine giderek o Hazretle dertleşip gözyaşı dökerek bazen de melekuti mekanda Allah ile aşk dolu dualar yapacak kadar fazladır. Kim hangi niyet ile buraya gelmişse İmam Rıza Aleyhisselam'ın aşk kokan nurlu türbesinden ayrılırken mutluluk dolu bir kalp ve huzurla ayrılır.
Ailesiyle birlikte İran'ı ziyaret eden dünyaca tanınan Rus oryantalist ve seyyah Yurgin Yorovski İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinde bulunduğunda duygularını şöyle anlatıyor. Rusya'da böyle maneviyat yoktur ve bu his tecrübe edilemez. Bu yüzden bu kutsal mekanın irfan dolu duyguları ve maneviyatını anlatmak çok zordur. Bu mekanda bulunduğum anlar bana huzur verdi ve tekrar Meşhed'e yolculuk yapabilmeyi seviyorum.
Merhametli olmak Yüce Allah'ın özelliklerindendir ve masumların özlerinde anlatılmayacak şekilde tecelli bulan, iyi ve seçkin olan ilk özelliktir. Sevgi beslemek ve dostluk ise İmam Rıza Aleyhisselam'ın siyerinde bariz şekilde bulunan bir özelliktir. Öyle ki sadece insanlara buna tavsiye etmekle kalmayıp aynı zamanda bizzat kendileri de bu konuya bağlı kalıyordu. İmam Rıza Aleyhisselam tüm mübarek hayatı boyunca insanları sevgi, aşk ve muhabbet odağı ve sembol oldu. Öyle ki o Hazret'in yaşamının tüm boyutları ve halkın çeşitli kesimlerine karşı davranışları dikkate alındığında bu özellik açıkça göze çarpıyor.
İmam Rıza Aleyhisselam bizzat imam ve lider özelliklerini açıklarken imamın merhametli bir arkadaş, küçük çocuğu için şefkatli bir baba, samimi bir kardeş ve hayırsever bir anne olduğunu belirtiyor. Tüm bunlar toplumun dini lideri ve halk arasındaki sevgi dolu ilişkinin göstergesidir. Bu yüzden o hazret halk tarafından Rauf İmam olarak tanındı.
İmam Rıza Aleyhisselam'dan hacetini alan Cezayir asıllı Fransız Profesör Reşit bin İsa şöyle anlatıyor. Ben yeğenimi 12 yıl boyunca kaybetmiştim. Yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyordum. Kime sorduysam kimse bilmiyordu. Ta ki arkadaşlarımdan biri neden İmam Rıza'ya gidip sorununu ona anlatmıyorsun? O ihtiyaçları karşılayan Gaziyel Hacat'tır dedi. İran'da Meşhed kentine gittim ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın Melekuti türbesine uğradım. Ziyaret gelenekleri ve böyle şeylerden hiçbir bilgim yoktu. Fakat tamamen saf ve samimi bir şekilde İmam Rıza Aleyhisselam'ın huzurunda şöyle arz ettim. İmam Rıza, affederseniz, selamun aleyküm. Sizin şefkatinize sığınıyorum. Bana ceddin Resulullah'ın hakkıyla yardım et. Yardım et ki yeğenimi bulayım. Bana bir işaret göster ki hayatta mı yoksa öldü mü bileyim. Olayın üzerinden 2 ay geçmemişti ki yeğenimin eşi Londra'dan Paris'te bizim evi aradı ve çocuklarıma Londra'da yaşadıklarını söyledi. Bu yüzden ben teşekkür etmek için tekrar İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesine gittim. Bu olayda ben İmam Rıza Aleyhisselam'ın mucizesini gördüm. Zira yıllarca yeğenimi aramış fakat bir sonuca ulaşamamıştım. İmam Rıza Aleyhisselam umutsuzluğumun durumunda hacetimi ve isteğimi yerine getirdi.
Cezayirli profesör İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesindeki duygularını şöyle anlatıyor. İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesi adeta bir darul şifadır. Çok sade ve her türlü protokolden uzak buraya gelerek imama gönül sofrasını açabiliyorsun. Hiç utanmadan ağlayabiliyorsun zira herkes ağlıyor ve bu gözyaşları sevgi ve muhabbettendir. İnsan türbeyi ziyaret edince iyileştiğini hissediyor. Psikologların tam tersine ki binlerce dolar ile yanlarına gidiyorsun fakat dönüşte bunalımın daha da artıyor. Zira binlerce dolar kaybetmişsin ve fakat hiçbir kazancın da olmamıştır.
Tahran Radyosu.
İmam Rıza Aleyhisselam'ın bereketli ömrü boyunca sevgi dolu davranışları sadece Müslümanlara yönelik değildi. Müslüman olmayanlar da o Hazretin sevgi ve lütfundan nasibini alıyorlardı. İnsanları ve gönülleri adeta bir mıknatıs gibi kendine çeken, imamın sevgisi insanların fıtratını uyandırıyordu. Ehl-i Beyt imamlarının 8.'si Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın sahip olduğu ahlak, davranış, sevgi, tevazu ve başkalarını düşünmesi halkın kendisine büyük aşk beslemesine neden olmuştu.
İmam Rıza Aleyhisselam tevazu gerçeğini halka iyilik yapmakta biliyordu. Nitekim şöyle buyururdu. Tevazu, insanların sana vermelerini istediğini onlara vermendir. O hazret ayrıca babasının sahabesinden olan Muhammed bin Sinan'a şöyle yazdı. Tevazunun dereceleri vardır. Örneğin insanın kendi kıymetini bilmesi ve ihlasla onu kendi şanına yakıştırmasıdır. Başkalarına kendisine yapmasını sevdiği şeyi başkalarına yapmasıdır. Ona kötülük edene iyilikte bulunmak, öfkesini yutmasıdır. İnsanlardan özür dilemesidir ve Allah iyilik yapanları sever.
İmamın hamamda başkasını yıkaması da o Hazretin eğitici davranışlarındandır. İmam kendi evinde şahsi bir banyo yaptıracak ya da hamama gittiğinde orayı kapatacak kadar maddi durumu müsaitti. Fakat İmam Rıza çok mütevazi bir şekilde diğer insanlar gibi hamama giderlerdi. Günün birinde İmam hamama gittiğinde tanımadığı birisi onu kesirlemesini ister. Çevresine bakınarak imamın sevgi dolu mübarek yüzünü görünce imamdan sırtını kesirlemesini ister. Bu arada hamamda bulunan başkaları imama selam verince adam İmam Rıza'yı tanıdı. Bu yüzden kesirlenmesini bitirmek istediğinde imam onun kalbini şad ederek ona kese sürmeye devam etti. İmam Rıza aleyhisselam çok mütevaziydi.
İmam Rıza aleyhisselam, şahsiyetinin rafet ve sevgisine ilaveten çekici yönlerinden bir diğer ise o hazretin bilimsel yüksek konumuydu. İmamın yaşadığı dönemde bilimsel ve düşünce ile ilgili çalışmalardı. Çeşitli düşünce akımlarını inceleme ve eleştirme, telifler, tedvinler, tercüme çalışmalarının yaygınlaşması nedeniyle çeşitli ilim ve marifin kaleme alınması önemli oranda rivaçtaydı. Çeşitli felsefi ve fikri dalgalar ve mektepler oluşmuştu. Ders sınıfları çeşitli ilimleri öğrenmek ve öğretmek için araştırma yapan hocalar ve öğrencilerle dolup taşıyordu. Yaşanan bilimsel ve kültürel gelişmelere paralel olarak sapkın düşünce dalgaları da yükselerek tıpkı birer afet ve zehirli mantarlar gibi marifet ve düşünce bahçesinde yeşermeye başladılar.
Böyle önemli bir dönemde İmam Rıza aleyhisselam düşünürler ve bilim adamların sığınağı oldu. İmam Rıza aleyhisselam farklı mezheplerden çeşitli alimlerle tartışmaya ve fikir alışverişinde bulunarak gerçeği ortaya çıkarıyordu. Sapkınlar ve aşırıcıları eleştiriyor, fakihler ve şeriata bağlı olanları onaylıyor ve destekliyordu. O hazret en güzel biçimde şeriat yasaları, kuralları ve ilkelerini açıklıyor, inanç temellerini güçlendiriyordu.
Abbasi halifesi bu dönemde halk arasında İmam Rıza aleyhisselama duyulan sevgi nedeniyle çeşitli tartışma ve münazara oturumları düzenleyerek bilimde seçkinlere çağırıyordu. Böylece İmam Rıza aleyhisselama zor sorular sorarak o hazrete meydan okumalarını istiyordu. Fakat İmam Rıza aleyhisselam her zaman sorulan soruları cevaplamak için öncülük eder ve tüm bilim adamlarını hayrete düşürürdü. İşte böyle bir oturumda Mamun İmam Rıza aleyhisselama sorduğu birkaç soruya aldığı cevapların ardından şöyle itiraf etti. Allah'a yemin ederim doğru bilgi ancak Resulullah hanedanından başkasında değil ve gerçekten babalarının bilgisini miras almış ve ecdadının tüm ilimleri sende bir araya gelmiştir.
Nitekim Ebu Salt-i Herevi de bu konuda şöyle diyor. Ali bin Musa Rıza'dan daha alim birini görmedim. Onu gören her alim de benim dediğim gibi demiştir. Mamun bütün din ve mezhep alimlerini toplayarak İmam Rıza aleyhisselam ile tartışmaları için bir meclis düzenledi. İmam Rıza aleyhisselam onların hepsini mağlup etti. Öyle ki onlar imamın üstünlüğünü ve kendi aziyetlerini itiraf etmekten başka çareleri kalmadı.
Değerli dinleyiciler, İmam Rıza aleyhisselamın mübarek veladet yıl dönümünü bir kez daha kutlarken sohbetimizi o hazretin duasıyla noktalıyoruz. Allah'ım her gam ve kederde, güvencem, her sıkıntı ve zorlukta ümidim ve başıma gelen her musibette sığınağım ve hazırlığım sensin. O halde bütün hamd ve övgüler sana mahsustur. Büyük minnet ve ihsanlar senindir. Senin nimetinle iyilik ve doğruluklar kamil olur. Ey marufuyla maruf olan ve ey marufla tavsif edilen, marufunla beni marufuna ulaştır. Onunla beni başkasının marufundan müstani kıl. Kendi rahmet ve merhametin hürmetine ey rahmedenlerin en merhametlisi.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Ehl-i Beyt'in 8. imamı Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıldönümü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Su kirliliği nedir? Akan sular ve yeraltı suları nasıl kirlenir? Su kirliliği insan sağlığı ve yaşamı üzerinde nasıl etkileri vardır?
Her türlü kimyasal, fiziki veya biyolojik maddenin suyun mahiyeti ve kalitesini değiştirmesi ise su kirliliği deniliyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değinmek istiyoruz.
Doğa ve çevre sağlığı dünya siyaset çevrelerinin en sıcak gündemlerinden biridir. Ve beka zarureti ise insanın bu konu üzerine önemli durması ve siyasi sosyal ciddi bir konu olarak ele alınmasına sebep olmuştur. Toprak, su, hava ve insan hayatının birbirine bağlı kollarıdır. Ve dengede tutulması gerekir, zira bir kolun mevcut armoniyi bozması toprak üzerindeki hayat felsefesinin çerçevesini karıştırır.
Günümüzde ciddi ve düşünülmesi gereken bir konu haline gelen çevre sağlığı krizi, insanın kendi çevresi ve doğasını akılsızca kullanması ve düzenine karışmasından oluşmuştur. Çevre kirliliği, insanlık uygarlığının günümüzde yaşadığı en önemli ve en zor sorunlardan biridir. Zira toprağın binlerce kilometre derinliklerinden, madenlere, yeraltı sularından, yüksekten uçan uçaklara, hatta atmosfer dışına kadar yaşamın tüm sistemini ve döngüsünü tehdit ediyor. Kirlilik çeşitli insanlar için farklı anlam taşır. Sıradan insanlar bir gaz veya kirli sudan gözlerinin yanması veya kaşınmasını kirlilik sayabilir. Fakat çevre kirliliğinin kapsamlı anlamı ise yaşadığımız ortamın bir veya birkaç kirletici maddeye bulaşarak insan, hayvan, bitki veya eserler ve binaların zararını olacak şekilde ekosistemi veya kalitesini bir süreliğine bozmasıdır. Daha sade bir ifadeyle eğer yabancı bir madde veya maddeler belirli bir yoğunlukla doğaya karşı ve dengesini bozarsa kirliliğin belirtileri görülür.
Su kirliliği küresel bir sorun olarak sürekli uluslararası sulardan sınırlar içine ve hatta yeraltı sular düzeyinde su kaynakları siyasetinin gözden geçirilmesine ihtiyacı vardır. Su kirliliği dünya çapında ölüm sebeplerinden biridir. Günde en az 14 bin kişi su kirliliği nedeniyle ölüyor. Yapılan araştırmalar 700 milyon Hindistanlının uygun ve hijyenik tuvaletten yoksun olduğunu, günde 1000 Hintli çocuğun su kirliliği hastalıklarından öldüğünü gösteriyor. Çin'de kentlerin %90'ı kirli sulardan acı çekiyor ve yaklaşık 500 milyon kişi ise sağlıklı sudan yoksundur. Dünyada su kıtlığı sorunu ile birlikte kirli sular da günümüz insanının sorunlarından biridir. Kirlenmiş olan su hiçbir araca gerek duymadan en yüzeysel denemelerle de belirlenir. Örneğin suyun tadı kötü olur. Yüksek oranda suda yaban otları yeşerir ve deniz, okyanus, nehir ve göletlerin suları kötü kokar. Fakat bariz belirtilerin ötesinde geniş çapta suları kirleten kirleticiler de vardır.
Tahran Radyosu.
Her türlü suda çözülmüş olan oksijen, her bitki veya hayvan kolonisinin hayatı için gereklidir. Söz konusu canlıların yaşamı ise suyun bu hayati maddeyi en düşük konsantrasyonda koruyabilmesine bağlıdır. Su, içinde çözülmüş olan oksijen konsantrasyonu doğal yaşam için gereken düzeyin altına düştüğü zaman kirlenmiş olur. Su, hastalıklara sebep olan, hayatı tehlikeye sokan mikroorganizmaları içinde barındırma potansiyeline sahiptir. Hastalığa sebep olan mikroplar suyun tümüne bulaşır ve bağırsakta tifo, kanlı ishal, kolera ve paratifoid gibi hastalıklara sebep olur. Tarihi açıdan suların kirlenmesini kontrol etmek için başlıca sebep suyun ürettiği hastalıkları engellemektir. Kirli suların insanda sebep olduğu hastalıkların başında ateş veya kusma olarak bilinen parazit hastalıklarıdır. Kurtlar ve Ascaris kamçı kurdu, kanca kurdu yumurtaları, kolera ve viral hastalıklar. Maalesef 2. Dünya Savaşı ardından dünyada kimyasal organik bileşiklerin üretimi önemli oranda arttı. Söz konusu bileşikleri yanıcı maddeler, plastikler, yumuşatıcılar, lifler, alastomerler, çözücüler, deterjanlar, boyalar, pestisitler, gıda katkı maddeleri ve ilaçlardır. Ve aralarında ise deterjanlar ve pestisitler hepsinden daha önemlidir.
Suyu kirletenlerin bir başka grubu ise mineral tuzlar ve mineral asitler ve metal bileşiklerdir. Bu kirleticilerin suda varlığı ise asidiklik, tuzluluk ve suyun toksisitesine sebep olur. Su asiditesini artırmanın en önemli kaynakları ise maden drenajı ve asit yağmurlarıdır. Suyun tuzluluğu ise normal yöntemlerle belirlenemez. Fakat dünyada okyanuslar ve denizlerin yaklaşık %79'u ise tuzlu sulardadır. Ve geri kalan %3'lük bölüm ise tatlı su kaynaklarıdır. Çeşitli mineral bileşiklerin toksik özelliği ise özellikle ağır metallerde yıllardan beri bilinmektedir. Bazı bileşikler ise olumlu özelliklere sahiptirler, öyle ki sürekli üretilirler. Fakat çevredeki en zehirlileri ise cıva, kurşun, kadmiyum, krom ve nikel içeriyorlar. Bu metaller canlıların vücudunda birikir ve uzun vadede toksik olarak çalışır.
Sedimentlar ise doğal olarak erozyon sayesinde oluşan diğer kirlilik kaynağıdır. Sedimentlar zaman aşımı ile yüzeysel suların geniş çapta kirlenmesine neden olurlar. Sedimentların zararlı etkilerinden nehirler, limanlar, kanallar ve su depolarının dolmasına ve taşmasına, su canlılarının yaşam ortamını daraltacak yok olmasına, ışığın suyun içine sızmasını engellemesine ve dolayısıyla suda yaşayan bitkilerin fotosentez işleminin azalmasına ve suyun arıtılması için büyük masrafların yapılmasına değinebiliriz. Sıcaklık birçoklar açısından bir kirletici veya en azından kimyasal bulaşıcı bir faktör değildir. Gerçi vücut suyunun ısısının artması birçok kimyasal kirleticinin etkileri kadar zararlı sonuçları vardır. Her kimyasal tepkinin hızı 10 derecelik ısının artması ve yaklaşık 2 kat artıyor. Kirlenmiş sıcak sularda ise balıklar daha fazla nefes almaları nedeniyle daha fazla oksijene ihtiyaç duyarlar.
Soğuk suların çeşitli kullanım alanları için klorlanması sonucu kirlenmesi ise su canlılarından birçoklarını hayatlarını tehlikeye atıyor. Bu işlem bakterilerin üremesini engellemek için yapılır. Fakat klor canlıları da etkiliyor ve bazı ekosistemlerde büyük önem taşıyan mikroorganizmaların da yok olmasına sebep oluyor. Suların en önemli kirleticileri arasında atık sular ve fosfat ile nitrat içeren kimyasal gübreler yer alıyor. Söz konusu kirleticilerin yüksek oranda olması, yosunlar ve diğer su canlılarının uyarılması ve hızlı ve kontrolsüz üremelerine sebep oluyor. Söz konusu canlıların aşırı üremesi ve çoğalması ise suyun pelteleşmesi ve deniz yollarını kapatmasına, üstelik tüm oksijenin ise tükenmesine sebep oluyor. Bu canlıların çoğalması sudaki oksijenin azalmasına ve balık ile omurgasız su canlıların hayatının tehlikeye düşmesine sebep oluyor. Nehirler, göller ve diğer su kaynaklarını kirletenlerden bir diğeri ise sedimanlar ve organik maddelerdir. Sedimanlar suya karışınca balıklara sorun yaşatıyor ve suların derinliğini azaltıyor. Organik maddeler ise atık sulardan akan sulara karışıyor. Sudaki bakteri ve tek hücreler organik maddelerce ayrışınca suda çözülen tüm oksijen de ayrışır. Bu şartlarda sığ sularda yaşayan balıklar ise hayatlarına devam edemezler. Bu su canlıları ise yaşamak için daha fazla oksijene ihtiyaçları vardır. Bu yüzden böyle bir olay meydana gelince su canlılarının gıda zinciri koparak sorun yaşanıyor. Su kirliliği birçok hastalığa sebep oluyor ve insan hatta eğer direkt kirli su kullanmasa bile kirli sularda yaşayan canlılardan beslendiği için tehlikeli hastalıklara yakalanabilir. Sanayi ürünlerinden kaynaklanan cıva ve kurşun gibi ağır metaller su canlılarının zehirlenmesine sebep oluyor ve eğer insan da bu şekilde kirlenen balıklardan beslenirse büyüme hızında düşüş, kanser, sinir hastalıkları, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve bastırılması, yoğun zehirlenme, kısırlık ve sorunlu bebeklerin doğması gibi hastalıklara yakalanır.
Mikrobik kirleticiler de tifo, kolera ve bebek ölümlerine sebep olur. Ayrıca su kirliliği sonucu asit yağmurları ise ormanlar, göletler, köprüler, barajlar ve tarihi eserlerin ayrıca binaların dış cephelerinin bozulmasına neden olur. Önemli olan konu ise su kirliliği tüm şekilleri ile gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere nazaran daha fazla yıkıcı eserlere sahip olmasıdır. Zira gelişmiş ülkeler daha yavaş bir hızla sanayileşmeye doğru yol alıyor. Böylece muhtemelen ortaya çıkan kirlilikler ile mücadele fırsatları olmuştur. Fakat gelişmekte olan ülkeler daha hızlı sanayileşme sürecine girdikleri için kirlenmelere karşı mücadele fırsatları olamamıştır. Bu yüzden gelişmekte olan ülkelerin bir an önce ve hızlıca su kirliliği üzerine odaklanarak daha fazla hasarın yaşanmasını önlemeleri gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tarhan Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti Zeynep, Kübra ve diğer Evliyaullah'ta sabır ruhunu oluşturan unsurlardan birinin Allahu Teala'ya karşı sadık olmak ve ona gönül bağlamak olduğunu ifade ediyor. Bugün bu konuyu sizlere aktaracağız. Böyle hareket eden Hazreti Zeynep-i Kübra ve diğer Evliyaullah'ta bu sabır ve bu morali oluşturan unsurlardan biri sadakattir. Allah-u Teala ile anlaşmaya sadık olmalarıdır. Allah yoluna gönül koymaktır. Bu çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de bu sadakati hem ilahi azim, enbiya için gerekli kılınmıştır. Hani o vakit biz peygamberlerden tebliğ görevini yapmak üzere misak ahitlerini, kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan biz onların hepsinden sapasağlam bir söz almıştık. Doğruların doğruluğunu sormak için. Ey peygamber, biz senden söz almıştık ve Nuh'tan ve İbrahim ve Musa ve İsa'dan söz almıştık. Tüm peygamberlerden söz almıştık ve bu söz çok güçlü ve yoğun bir sözdü. Liyes elde lam harfi biz talebelerin tabiriyle akibet lam'ıdır. Ve bu sözün neticesinde bu peygamberlerin bu söze karşı gösterdikleri sadakatten büyük bir sorgulamaya tutulurlar. Yani bizim peygamber ve büyük ilahi peygamberler Allah dergahına ve bu ilahi sözü yerine getirmekte kullandıkları sadakat oranını sunmalıdırlar. Bu peygamberlerindir. Biz sıradan ve mümin insanlar konusunda da şöyle buyuruyor. İnananlardan öyle erler var ki Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterirler. Onlardan kimisi adağını ödedi, kimisi de beklemede. Ve onlar sözlerini, özlerini hiçbir suretle değiştirmediler. Çünkü Allah doğruları doğrulukları yüzünden mükafatlandıracak. Münafıkları ise dilerse azap edecek. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahiller başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçokların eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gemceği, Şeyh Şahabettin Suhraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde İran'ın İslam'dan sonraki dönemde kültürel nüfuz alanından söz ettik ve yine Türklerin İran üzerinde nüfuz ve sultasının Gazneviler Hanedanı ve ardından da Selçuklular iktidarı ile başlayarak yaygınlaştığını anlattık ve dedik ki, Türkler her türlü etnik bağdan bağımsız bir şekilde İranlı kralların yaptıkları gibi hükümet ettiğini ve hatta bazı Türk hükümdarları kendileri için İranlı olduklarını gösterecek şecereler uydurduklarını beyan ettik. Yeni yeni İslam dinini benimseyen Selçuklu Türkler ilkin otlak ve merak kıttığı yüzünden de İran'ın kuzey sınırlarına düşman saldırılarına karşı koruma vaadiyle İran'a geldiklerini ancak daha sonra Gaznevi hükümdarların zafiyetinden yararlanarak iktidarı ele geçirdiklerini ve Harezm ve Manviraun Nehir bölgelerine akın ederek bu bölgeleri ele geçirdiklerini ve sonunda da Gaznevi Kralı Mahmud'u yenerek İran platosunun tümüne hakim olduklarını anlattık.
Selçuklular iktidarı ele geçirdikten sonra Gaznevi İmparatorluğu'nun yapısına dokunmadı ve çoğu İranlı olan eski vezirleri ve katipleri sarayda eski mevkilerinde bıraktı. Selçuklular İran padişahlığını ve medeniyetini etnik bağlarına tercih etti ve yağmacı Türk aşiretlerini imarlı kentlere yerleştirmeye çalıştı. Gerçi birçok aşiret kentlere ve köylere yerleşmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Selçuklular bu aşiretlerin saldırı ve yağmalarından korunmak, ayrıca ele geçirdikleri toprakları genişletmek amacıyla gayrimüslimlerle cihat meselesini gündeme getirdi ve bu bahane ile Türk aşiretlerini Anadolu topraklarına ve Bizans İmparatorluğu topraklarına doğru yönlendirdi.
Bu dönemde İslam dünyasının cihat meselesi Manviraun Nehir yöresinden Anadolu'ya ve öbür yandan Hindistan'a doğru yayıldı. Ancak bu bölgelerde yaşayan birçok Türk aşireti Müslüman olmuştu. Selçuklu Türkmenler yavaş yavaş Bizans İmparatorluğu'nun topraklarını ele geçirmeye başladı ve bu imparatorluğun nüfuz alanını şimdiki İstanbul ve çevresiyle sınırlandırdı. Türkmen aşiretler hatta İran'da Selçuklu ve Harezmşahi iktidarlarının çökmesinden sonra Anadolu topraklarında Rum Selçuklular adı altında bağımsız bir devlet kurdu. Bu devlet Osmanlı İmparatorluğu'na kadar hayatını sürdürdü.
Rum Selçuklular, İran Selçukluları gibi İran kültürünün etkisi altındaydı ve saraylarında resmi dil olarak Farsça hakimdi. Hatta kralları Aleddin Keykubat gibi İranlı isimleri kullanmaya başladı. Gameri 5. yüzyıldan itibaren İranlı devletler bir bir yok oldu. Ondan sonra Pehlevi rejimine kadar İran tarihinde hakimiyet Türk padişahların elindeydi. İranlılar o dönemde kalıcı Türkleri bırakırken kalemi kendi ellerinde tutmayı sürdürdü. Selçuklulardan sonra Uygar dünyasına yani Hindistan'dan Anadolu topraklarına kadar uzanan bölgeye Türk hükümdarlar hükmetmeye başladı. Fakat yaklaşık 1000 yıl süren bu dönemde yine Türklerin hüküm sürdüğü her yerde İranlılar imparatorlukların idari, mali, dini, ilmi ve edebi işlerin başında yer alıyordu.
Gerçi Selçuklu İmparatorluğundan sonra İslami İranlı topraklar sayılan bölgede bir daha o denli büyük bir imparatorluk ortaya çıkmadı ama yine de Mısır'da Memalik, Hindistan'da Moğol ve Anadolu'da Rum Selçukluları gibi hükümdarları Türk kökenli olan fakat İran kültürü ve medeniyetine ve Fars diline benimseyen imparatorluklar o dönemin uygar dünyasına hakimdi. Rum Selçuklular Fars dili ve kültürünü yaygınlaştırma yolunda İran'ın aslan ve güneşten oluşan tarihi işaretini saltanatlarının resmi işareti olarak benimseyecek kadar ilerledi.
Bu dönemde İran tarihi ve kültüründe ilk kez Fars dili ve edebiyatı Türklerin hükmettiği Hindistan'dan Anadolu'ya kadar uzanan topraklarda resmi ve saray dili ve yine başka devletlerle iletişim dili olmuş ve bu sayede İran kültürü de ilk kez yine İran milletinin dili ile o dönemin tüm uygar dünyasına yayılmış ve İran tarihinde görülmemiş bir şekilde nüfuz etmişti. Nitekim hatta tamamen İran asıllı olan ve İran ve dünyanın yarısına hükmeden Hahameneşiler ve Eşkaniler ve Sasaniler dönemlerinde bile tarihi Fars dili veya Pehlevi dili ki bu kadar yayılmamıştı fakat bu olay Türk asıllı hükümdarların döneminde gerçekleşti. İran tarihi kültürel sultan ve üstünlüğü askeri üstünlüğe ihtiyaç olmaksızın sağlamanın mümkün olduğunu ortaya koydu. İran kültürü ve medeniyeti İranlılaşan Türklerin kılıç gücü ve öncülüğü ile doğu batı her tarafa yayılmaya başardı. İran'ın kültür elçileri Türk askerlerin peşinden İslam dünyasının her tarafına dağıldı ve o çağların küresel kültürel alışverişinden uzak kalan Çin, Afrika ve Avrupa'nın derinliklerinin dışında dünyanın her tarafında İran'ın kültür elçileri aktif bir şekilde faaliyet yürüttü.
Avrupalı seyyah Marco Polo'dan bile daha uzun mesafeler seyahat eden ünlü Müslüman seyyah ve tarihçi İbni Battuta seyahatlerinin büyük bir bölümünü Kameri 8. yüzyılda gerçekleştirdi. İbni Battuta'nın gittiği her yerde İranlılar vardı ve yaşadıkları diyarın en hassas kültürel mevkilerini kendi tekkelinde tutuyordu. İbni Battuta'nın seyahatnamesine bakıldığında 14. yüzyılda dünyanın uygar bölgelerinde İranlı bir tacir, fakih, denizci, katip, siyasetçi, arif veya sofinin bulunmadığı bir yer bulunmuyor. Söz konusu İranlıların çoğu Arapça ad kullanıyordu. Fakat o dönemde insanların soyadı doğdukları diyarın adı olduğundan ve herkes ardından sonra doğduğu yerin adını telaffuz ettiğinden söz konusu İranlıların geldikleri diyarlarda belli oluyordu. O çağlarda İranlılar İsfahan'dan, Semerkant ve Harezm'den Tabristan'a kadar birçok yörelerden İslam dünyasına yayılmış ve gittikleri yerlerde de işgal mevkiler elde etmişti. O çağlarda İranlılar İsfahan'dan, Semarkand ve Harizm'den Tebelistan'a kadar birçok yörelerden İslam dünyasına yayılmış ve gittikleri yerlerde de seçki mevkiler elde etmişti. İranlılar miladi 10. ile 17. yüzyıllar arasında Afrika'nın Kenya, Etiyopya, Merkezi Afrika ve Tanzanya gibi ülkelerinde aktif bir şekilde faaliyet yürüttü ve bu bölgeleri İran kültürü ve medeniyetiyle tanıştırdı. Hatta Afrika'da 3 asır öncesine kadar İranlıların esas merkezi olan bir kent ortaya çıkarıldı.
Moğollar İran topraklarını sırf yağmalamak ve İran kültürünü ve medeniyetini yok etmek amacıyla İran topraklarına saldıran ve bir dönem yağmanın ardından esas yurtlarına dönen ilk ecnebi kavimdi. Moğollardan önce tüm ecnebi kavimler İran'da kalmak için bu topraklara saldırdı ve İran'ı ele geçirdikten kısa süre sonra da İran kültürünü ve medeniyetini benimsedi. Moğolların İran'da kurduğu ilk imparatorluk İran kültürü ve milleti için hiçbir olumlu ve yapıcı sonucu olmadı. Bilakis İran'ın maddi ve kültürel zenginliklerine bir daha belini doğrultamayacağı şiddete darbe indirdi.
Moğolların İran'a yürenek ikinci çıkarması Hilaku döneminde ve İran'ı tam olarak ele geçirmek amacıyla başladı. Ancak Moğollar bu kez İran'da kalmaya karar verdi ve Cüveyni Hanedanı gibi bazı İranlı hanedanlar ve yöneticiler de Moğollarla işbirliği yaptı ve Moğol İlhaniler Sarayı'nda vezirlik mertebesine kadar yükselenler de vardı. O dönemde İran kültürü ve İranlılar Moğolların aracılığı ile Çin topraklarına kadar yayıldı. İran'da İlhaniler döneminde yüksek mevkilere gelen Cüveyni Hanedanı ve Hoca Reşidettin Fadrullah gibi İranlılar hatta canı pahasına Moğollara da İranlılaştırdığı günlerde İranlı vezirler ve katipler Kubilay Hakan'ın Çin topraklarındaki Çinli iş güzellerinin yanında İran kültürünü yaygınlaştırmaya başladı.
Bugün elimizde bulunan belgeler İranlıların Çin'e İslam'ı götüren ilk millet olduğunu ve bu topraklarda Fars dilini yaygınlaştırdığını gösteriyor. Fransız Profesör Schaeffer, Çinli Müslümanların çoğunu Moğol istilasından önceki dönemde ve yine istila döneminde zorla Çin topraklarına yerleştirilen İranlılar olduğunu belirtiyor. Avrupalı seyyah Marco Polo da Çin sarayında çok sayıda İranlı bilgin, katip ve subaydan söz ediyor ve Çin'de bazı yöreleri İranlı adlarla anıyor.
İran'ın kültürel nüfuz alanının genişlemesine sebep olan en önemli etkenlerden biri de askeri fetihlerin dışında İran irfanı ve tasavvufuydu. İranlı arifler de sürekli İslam dünyasının dört bir yanında yaşayan büyük alimleri ve kutsal mekanları da ziyaret etmek üzere seyahat ediyordu. Bu hareketlilik ve İranlı arif ve sofilerin teorik ve pratik canlılığı İran kültürü ve medeniyetinin İslam dünyasının ve diğer diyarların dört bir yanında yayılmasına yardımcı oluyordu. Nitekim İranlı büyük arifler İran topraklarında doğdukları halde yaptıkları seyahatler yüzünden de genellikle başka diyarlarda vefat etmişlerdir.
Hindistan diyarında İslam'ın yaygınlaşması sadece Gaznevi Mahmutların veya Kral Timur'un kılıcının gücüyle olmadı ve daha çok İranlı Müslüman arifler ve şeyhler manevi nüfusları ve sıcak kıdemleriyle Hindistan'ın insanlarını İslam ile tanıştırdı.
Evet, biraz önce de anlatıldığı üzere İranlı büyük arif ve bilginler doğdukları kente kalmıyor ve fikri buluğa eriştikten sonra düşüncelerini harekete geçirmek ve geliştirmek için uygun buldukları topraklara hicret ediyor. Ya da Teberi, Farabi ve İbn-i Sina gibi o çağın büyük kentlerini ve bilim merkezlerini gezdikten sonra doğdukları çok uzak bir yerde fani dünyadan ayrılıyordu.
Değerli dinleyiciler, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçul Bela Öğütleri. Nehçul Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. Hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İlim değerli bir mirastır. Edep, huylar yenilenen ziynetlerdir. Fikir saf bir aynadır. Evet, belki siz de bazılarının aile arasında, sınıf arkadaşları, üniversite ortamında veya iş yerinde ve bu gibi yerlerde eşit şartların, eğitim imkanlarının ve teçhizatların olması veya eşit zeka seviyesinde bulunmasına rağmen nasıl önemli başarılar kazandıklarını düşünmüş olabilirsiniz. Bu konuda yapılan birçok araştırma, söz konusu kişilerin başarı sırrının her konumda ve zamanda daha iyi sonuca varmak için nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri olduğunu ortaya çıkarıyor. Eğer siz de yaşamınızda başarılı olmak isterseniz, her işi başlayan ilk kişi olmadığınızı bilmelisiniz. Sizden önce de birçok kişi o işi tecrübe etmiştir. Muhakkak onlardan bazıları düşünmek, araştırmak, tecrübe veya uygun ilimle o işte başarılı olmuşlardır. Bu yüzden tam başarıya varmak için onların miras bıraktığı bilgilerden yararlanmak gerekiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. Hikmetli Sözünün 1. bölümünde İlim değerli bir mirastır buyuruyor. En iyisi bizlere başkalarının miras bıraktığı ilimleri kullanalım. Hazreti Ali Aleyhisselam hikmetli sözünün 2. bölümünde edep yenilenen ziynetlerdir şeklinde buyuruyor. Edep her şeyi kendi ölçüsünde tutarak haddi aşmamaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam burada edebi ziynetli bir elbiseye benzetiyor. Her elbise bir gün eskiyecektir. Bu yüzden o hazret yenilenen kelimesini kullanıyor. Edep kurallarına uymak her zaman herkesin dikkatini çeken şık ve yeni bir elbisedir. Aslında ahlak ve edep kurallarına uymak insanın davranışlarına zerafet ve litafet katarken insanın konumunu ve itibarını kat kat arttırıyor. Hazreti Ali Aleyhisselam hikmetli sözünün sonunda ilim ve edebin ardından fikir ve düşünceye değinerek fikir saf bir aynadır şeklinde buyuruyor. Bu yüzden her şeyden önce bir işe başlamadan gerekli ilim ve bilgiyi edinmeli, o işi yaparken edep kurallarına uyulmalı ve başarı zirvesine ulaşmak için de iyi düşünmelidir. Düşünmek her şeyi olduğu gibi gösteren, tüm hataları ve eksiklikleri gösteren berrak ve aydın bir ayna gibidir. Ayrıca her işte ince detaylara kadar düşünmek ise sonucunun akılda canlanmasına sebep olur ve bu da başarı zirvelerine ulaşma yolunu açar. Değerli dinleyiciler, Nehçul Bela Öğütleri 5. Hikmet İlim Edep isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.